Ayrım 13. Ben Robot Isaac Asimov. Sayfa 135. Susan Calvin'in 63 robotla teker teker görüşmesi 5 saat sürdü. 5 saat boyunca sürekli aynı şeyleri tekrarladı. Birbirinin aynısı robotların biri gitti biri geldi. Psikolog A, B, C, D sorularını sordu. Karşılığında A, B, C, D cevaplarını aldı. Yüzünde hiçbir ifade takınmamaya, duygusuz bir sesle konuşmaya, dostane bir tavır sergilemeye özen gösterdi. Odaya ayrıca bir adet mikrofon gizlenmişti. Psikolog görüşmeleri tamamladığında bütün enerjisini tüketmişti. Bogart büyük bir sabırsızlıkla Calvin'in dönmesini bekliyordu. Kayıt makarasını alıp plastik masaya çarpan psikologdan gözlerini ayırmadı. Calvin kafasını salladı. 63'ü de aynı geldi bana, ayırt edemedim. Bogart, göz kararı anlaşılmaz Susan dedi. Kayıtları analiz etmemiz gerek. Robotların sözlü tepkilerini matematiksel açıdan yorumlamak robot analizinin en hassas dallarından biriydi. Bu iş için eğitimli teknisyenlerden oluşan bir ekip ile birbirinden karmaşık bilgisayarların yardımı gerekliydi. Bogart bunu gayet iyi biliyordu. Her bir robotun cevaplarını dinleyip kelime sapmalarının listesini çıkartıp cevap aralıklarını grafiğe döktükten sonra Calvin'e de aynı uyarıyı yaptı. Belli etmese de canına tak demişti. Herhangi bir anomaliye rastlamadım Susan. Kelime seçimi ve tepki sürelerindeki oynamalar normal frekans gruplarına uygun. Daha hassas bir yöntem kullanmalıyız. Burada işimize yarayabilecek bir bilgisayar vardır kesin. Hayır, olmaz. Kaşlarını çattı, baş parmağının tırnağını kemiriyordu. Bilgisayar kullanamayız, dışarı sızabilir. Ya da şey mi yapsak? Doktor Calvin fazla uzatmadan elinin bir hareketiyle Bogart'ı susturdu. Lütfen Peter, bu iş laboratuvar problemlerine benzemez, o kadar basit değil. Modifiyeli Nestor'u çıplak gözle net bir şekilde tespit edemiyorsak yapabileceğimiz bir şey yok. Yanılırsak robotu elimizden kaçırırız. Grafikteki ufak tefek sapmalara bel bağlayamayız. Diyorum ya, bana kalsa ne olur ne olmaz diye hepsini yok ederdim. Diğer modifiyeli Nestor'larla konuştun mu? Evet, konuştum diye çıkıştı Bogart. Hiçbir tuhaflıkları yok. Haddinden fazla cana yakınlar, o kadar. Üsse yeni geldiği için henüz yeterince eterik fizik öğrenememiş iki tanesi hariç sorularıma iftiharla cevap verdiler. Buradaki uzmanlık alanlarından bazıları hakkında ne kadar cahil olduğumu görüp takıldılar bana. Omuz sikti. Sanırım teknisyenlerin robotlardan gıcık kapma sebebi biraz da bu. Nestorlar bilgi birikimleriyle hava atmaya fazla hevesliler. Birkaç düzlemsel reaksiyon deneyip zihinsel donanımlarında üretim tarihlerine itibaren herhangi bir değişiklik ya da bozulma var mı diye baksana. Bakarım. İnce parmağını Calvin'e doğru salladı. Panik yapıyorsun Susan. Niye bu kadar abartılı tepkiler verdiğini anlamadım. Nestorların kimseye bir zararı yok. Zararı yok mu? Calvin birden parladı. Emin misin? İçlerinden birinin yalan söylediğinin farkında mısın? Görüştüğüm 63 robottan biri doğruyu söylemesi için kesin bir dille tembihlememe rağmen bilerek ve isteyerek bana yalan söyledi. Bu durum robotun derinlerine nüfuz etmiş çok korkunç bir anomaliye işaret ediyor. Peter Bogart istemsizce dişlerini sıktı. İşte öyle değil. Bak şimdi, Io Nestor'a kaybolması için emir verildi. Bu emir en yetkili kişi tarafından maksimum aciliyet derecesiyle verildi. Senin verdiğin emirler aciliyet ya da yetki açısından onunkiyle yarışamaz. Doğal olarak robot elinden geldiğince emirleri uyguluyor. Hatta açık konuşmak gerekirse kurnazlığına hayran kaldım. Kendisine benzer başka robotların arasına karışmaktan daha iyi nasıl kaybolabilirdi? Tabii sen hayran kalırsın. İşi sanki pek ciddiye almıyorsun Peter. Olan biteni anlamıyorsun sanırım. Robot bilimci olduğundan emin misin? O robotlar üstün gördükleri şeye önem addediyorlar. Sen de demin öyle demedin mi? Bilinç altlarında insanlardan daha üstün oldukları fikri yatıyor ve bizi onlardan koruyan birinci kanun beyinlerine eksik işlenmiş. Dengesizler. Şimdi de genç bir bilim adamı son derece küçümseyici, aşağılayıcı, tiksinç bir tavırla robota kaybolmasını emretmiş. Robot emirleri yerine getirmek zorunda ama içten içe diş biliyor. Yediği hakaretlere inat, üstünlüğünü kanıtlamak onun için eskisinden çok daha önem arz edecektir. Öyle ki birinci kanunun ilk kısmı robotu dizginlemek için yeterli olmayabilir. Söylesene Suza, şu güneş sistemi üzerindeki hangi robot kendisine edilen hakaretlerin ne anlama geldiğini bilebilir. Beyinlerine argo kelimeler yüklenmiyor. İş üretim esnasındaki yüklemeyle bitmiyor ki diye hırladı Calvin. Robotların da öğrenme kapasitesi var. Seni ahmak. Bogart bunun üzerine Calvin'in hepten tepesinin attığını anladı. Psikolog hiç duraksamadan söze devam etti. Ses tonundan anlamamış mıdır sanıyorsun kendine iyi bir şey söylenmediğini? Aynı kelimeleri daha önce duyup hafızasına kaydetmemiş midir sanıyorsun? O zaman diye bağırdı Bogart. Ne kadar darılsa da üstünlüğünü kanıtlama yarışına girmiş olsa da bana modifiyeli bir robotun insanlara ne gibi bir zarar vereceğini söyler misin? Tek bir örnek verirsem susacak mısın? Evet. Masanın üzerine eğilip burun buruna gelmiş birbirlerine dik dik bakıyorlardı. Psikolog, modifiyeli bir robot insanların üzerine ağır bir cisim düşürürse birinci kanunu çiğnemiş olmaz. Yeter ki gücü ve tepki hızının o cismi yere düşmeden yakalayabileceğinden emin olsun. Ama cisim elinden çıktığı andan itibaren etken fail artık kendisi değildir. Yer çekimi kuvvetidir. Robot sonra fikir değiştirip cismin yere düşmesine seyirci kalabilir. Modifiyeli birinci kanun buna olanak tanıyor. Çok zengin bir hayal gücüm var. İşim gereği öyle olmak zorunda. Tartışmaktan bıktım Peter, işe koyulalım. Robotun kaybolmasına yol açan uyarıcının ne olduğunu biliyorsun. Elinde orijinal zihinsel donanıma dair kayıtlar da var. Bana bu robotun az önce bahsettiğim türden bir işe kalkışma ihtimalini hesaplamanı istiyorum. Sadece anlattığım senaryoyu değil, ona benzer her türlü tepki ihtimalini hesapla, ayrıca elini çabuk tut. Sen ne yapacaksın? Ben de birinci kanun tepkileri üzerine performans testleri düzenleyeceğim. Gerald Black kendi isteğiyle ikinci radyasyon binasının kabarmakta olan üzeri mantar bağlamış parkelerini gözlemliyordu. İşçilerin genellikle pek sesi çıkmasa da içlerinden birkaçı kurulması gereken 63 fotosele hayret ediyordu. İşçilerden biri Black'in yanına oturdu, şapkasını çıkardı. Çilli koluyla alnındaki teri sildi, kaygılı görünüyordu. Black işçiyi başıyla selamladı. ''Nasıl gidiyor Valensky?'' Valensky omuz silkip bir puro yaktı. ''İşler tıkırında. Söylesene yine neler dönüyor? 3 gün boyunca çalışmadık. Şimdi de böyle şeylerle uğraşıyoruz.'' Dirsekleri üzerinden geriye yaslandı, purosunun dumanını üfledi. Black'in kaşları seyirdi. ''Dünyadan birkaç robotçu geldi. Gamma alanlarına giren robotları hatırlıyor musun? Hani sonra bir daha öyle yapmasınlar diye beyinlerini elden geçirmiştik.''
''Doğru, yerine başka robotlar getirtmemiş miydik?''
''Bazılarını yenileriyle değiştirdik ama çoğunun beynini yıkadık. Her neyse, üreticileri şimdi gamma ışımasından fazla etkilenmeyen robotlar yapmaya çalışıyor.''
Yine de sürücü üzerindeki bütün çalışmaların sırf bu robotlar için durdurulması komik. Sürücüyü bir an önce bitirmemiz gerekmiyor muydu?
Üstürtmeliler öyle istiyor. Ben sadece bana denileni yapıyorum. Birileri bir yerden düğmeye basmıştır.
Tabii, elektrikçinin yüzünde gülümseme belirdi. Bilmiş bir tavırla göz kırptı. Birinin bir tanıdığının tanıdığı Washington'da çalışıyordur. Ama ödemelerin aksamadığı sürece beni ilgilendirmez. Sürücü umurumda değil. Robotçuların burada ne işi var?
Bana mı soruyorsun? 60'dan fazla robot getirdiler. Tepkilerini ölçecekler. Ben şahsen o kadar biliyorum.
Ne kadar sürecek?
Bir bilsem.
Eh, dedi Valensky alaycı bir sesle, ben parama bakarım. Ne yapıyorlarsa yapsınlar.
Black içten içe memnun olmuştu, duymayan kalmayacaktı. Söylediklerinin kimseye bir zararı yoktu. Meraklarını giderecek kadar da gerçeğe yakındı. Adamın birini sandalyeye oturtup kafasına ağır bir cisim düşürdüler. Cisim tam o sessiz sakin oturan adamın kafasına çarpacakken enerji ışınının senkronize gümbürtüsü eşliğinde hedefinden saptırdılar.
Birbirinden ayrı 63 tahta bölmede bekletilen Enes 2 model robotlar cisim daha havadayken yerlerinden fırlayıp başlangıç noktalarından 1,5 metre uzakta oturan adama doğru koştular. Kalemler oynadı, kağıtlara bir şeyler karalandı, cisimler tekrar kaldırıldı, tekrar bırakıldı, kaldırıldı, bırakıldı, kaldırıldı. Tam 10 sefer. 10 sefer robotlar ileri fırladı, durdu, adam ise sandalyesinde güvenli oturmaya devam etti. Tüm General Colner, ABD robotları temsilcileriyle yediği akşam yemeğinden beri üniformasının tamamını giymemişti. Şimdi de yakası açık mavi gri gömleğiyle duruyordu, siyah kravatını da gevşetmişti. Beklenti dolu gözlerle Bogart'a baktı. Bogart hala son derece tertipliydi. İçten içe ne kadar gergin olduğunu belli eden tek şey şakaklarında beliren ter damlacıklarıydı. ''General, sonuç nedir? Ne çıkarım yapmamız gerekiyor?'' diye sordu. Bogart cevap verdi. ''Korkarım aralarındaki farkı çıplak gözle görmemiz mümkün olmayacak. O robotlardan 62'sinin hayatı tehlikede olan bir insan karşısında verdiği tepkiyi biz robot bilimde zorunlu tepki olarak adlandırıyoruz. Robotların kendileri bile söz konusu insana zarar gelmeyeceğini biliyordu. 3. ya da 4. seferden sonra kesin anlamışlardır. Ama o tepkiyi vermek zorundalar. 1. kanun bunu gerektirir. 63. robotun yani şu modifiyeli Nestor'un böyle bir zorunluluğu yok. Özgür iradesiyle hareket ediyor. İstese oturduğu yerden kalkmazdı. Ama maalesef istemedi dedi. Hayal kırıklığına uğramıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bogart omuz silkti. Doktor Calvin gelince anlatır. Muhtemelen karamsar yorumlarını da esirgemez. Bazen çok kafa ütülüyor. İşini iyi yapıyor mu diye sordu general birden kaşlarını çatarak. Evet, Bogart şaşırmıştı. Yapıyor tabii. Robotların ciğerini biliyor. İnsanlardan aynı derece nefret ettikleri için birbirlerini iyi anlıyorlar sanırım. Tek sorun şu ki psikolog da olsa haddinden fazla nevrotik birisi. Paranoyak eğilimleri var. Kendisini çok ciddiye almayın. Elinde tuttuğu rulo halindeki kağıtları açıp üzerindeki kırık çizgi grafiklerini inceledi. Bakın general, cismin düşmesiyle tüm robotların 5 adımlık hareketi tamamlanması arasındaki süre test tekrarlandıkça azalıyor. Buna yol açan matematiksel bir ilişki söz konusu. Herhangi bir robotta aksi bir durum gözlemleseydik, pozitronik beyinde bir anormallik olduğu söylenebilirdi. Ama maalesef grafiklere bakılırsa her şey normal görünüyor. Ama Io Nestor zorunlu tepki vermediyse grafiği neden diğerleriyle aynı? O kısmı anlam veremedim. Gayet basit. Ne yazık ki robotların tepkileriyle insanların tepkileri arasında fark var. İnsanlarda istemli eylemler, istemsiz eylemlerden çok daha yavaş gerçekleşiyor. Ama robotlarda öyle değil. Onlarda tamamen tercih meselesi. Zorunlu tepkileriyle, özgür iradeleriyle verdikleri tepkiler arasında hız açısından fark yok. Ben asıl ne olmasını bekliyordum biliyor musunuz? Io Nestor ilk seferinde gafil avlanır da geç tepki verir diye düşünmüştüm. Öyle olmadı mı? Korkarım hayır. O halde başladığımız yere döndük. General yüzünde sıkıntılı bir ifadeyle arkasına yaslandı. Siz buraya geleli 5 gün oldu. O an Susan Calvin içeri girdi, kapıyı çarparak kapattı. O grafikleri at gitsin Peter diye bağırdı. Sen de biliyorsun ki hiçbir işimize yaramayacaklar. Calner yerinden doğrulup Calvin'i selamladı. Calvin ise homurdanarak geçiştirdi. Ardından derhal başka bir yol denemeliyiz dedi. Olanlar hiç hoşuma gitmiyor. Bogart generale kaçamak bir bakış attı. Bir sorun mu var? Ortada net bir şey yok ama Io Nestor'un bizi bu kadar kolay atlatması canımı sıkıyor. Hiç iyi değil. Üstünlük duygusunu tatmin ettiğinden eminim. Korkarım artık kendisine verilen emri yerine getirmekten başka motivasyonları var. Bana kalırsa insanları zekasını kullanarak alt etmek onda nevrotik bir gereklilik haline gelmiş. Hiç sağlıklı bir durum değil. Peter, sana dediğimi yaptın mı? Modifiyeli NS2'lerin dengesizlik faktörünü dediğim şekilde hesapladın mı? Uğraşıyorum dedi matematikçi ilgisiz bir tavırla. Calvin bir süre ters ters baktı, sonra Calner'a döndü. Io Nestor belli ki ne yapmaya çalıştığımızın farkında general. Önüne koyduğumuz yeme atlaması için hiçbir sebep yoktu. Özellikle de ilk seferinde deneye zarar gelmediğine şahit olduktan sonra. Diğer robotlar buna mecburdu ama o bilerek sahte tepkiler verdi. O zaman ne yapmamız gerekiyor Doktor Calvin? Bir dahaki sefere sahte tepki verememesi gerek. Deneyi tekrar edeceğiz ama fazladan bir şey daha ekleyeceğiz. Denek ile robotların arasında yüksek gerilimli kablolar olacak. Deneyin yanına koşan Nestor modellerine elektrik çarpacak. Yeterince kablo çekersek üstünden de atlayamazlar. Robotlara da önceden açıkça söyleriz. Kablolara dokunduğunuz an öleceksiniz diye.
Dur bakalım diye lafa girdi Bogart birden hararetlenerek. Bu fikri reddediyorum.
Ayo Nestor'u bulmak için 2 milyon dolarlık robotları elektrikle katledemeyiz. Başka çözümler de var.
Emin misin? Başka tek bir çözüm bulamadın. Her neyse elektrik meselesi önemli değil. Ağırlık bindiği anda devreyi kapatacak bir röle tasarlayabiliriz. Robotlar kablolara yüklenseler bile ölmezler. Ama onlar bunu bilmeyecek, anladınız mı?
Generalin gözleri umutlu olmuştu. İşe yarar mı dersiniz?
Yaramalı. Bu şartlar altında Io Nestor yerinden kalkamaz. Kablolara dokunup ölmesi emredilse yapar. Çünkü itaatle alakalı ikinci kanun, yaşamını sürdürmeyle alakalı üçüncü kanundan daha öncelikli. Ama öyle bir emir vermeyeceğiz kendisine. Diğer robotlar gibi kendi haline bırakacağız. Normal robotlar insan güvenliğine ilişkin birinci kanundan ötürü emir almadan bile kendilerini feda edecekler. Ama Nestor Ayo öyle yapmayacak. Birinci kanun eksik olunca aksine yönelik bir emir de almadığı sürece en büyük önceliği üçüncü kanun yani yaşamını sürdürmek olacaktır. Oturduğu yerden kalkamayacak. Zorunlu tepki olarak oturmaya devam edecek.
Bu işi bu gece halleder miyiz peki?
Ederiz dedi psikolog. Yeter ki kabloların kurulumu gecikmesin. Ben şimdi gidip robotlara neyle karşılaşacaklarını izah edeceğim.
Adamın birini sandalyeye oturtup kafasına ağır bir cisim düşürdüler. Cisim tam o sessiz sakin oturan adamın kafasına çarpacakken enerji ışınının senkronize gümbürtüsü eşliğinde hedefinden saptırdılar. Sadece bir sefer. Balkondaki gözlem kulübesinde küçük bir taburede oturan Dr. Susan Calvin dehşetle ayağa fırladı. 63 robotun hepsi de çıt çıkarmadan oturuyor, az önce ölüm tehlikesi atlatmış adama boş boş bakıyordu. Hiçbiri yerinden kıpırdamadı. Doktor Calvin'in tepesi atmış, dayanacak gücü kalmamıştı. Odasına teker teker girip çıkan robotlardan öfkesini gizlemek zorunda olmak onu daha da kızdırıyordu. Listesini gözden geçirdi. Birazdan içeri 28 numara girecekti. Daha sırada 35 robot vardı. 28 numara çekingen adımlarla odaya girdi. Calvin kendini sakinleştirdi.
''Sen hangisisin?''
Robot tereddütlü kısık bir sesle, ''Henüz bana numara vermediler hanımefendi. Enes 2'yim. Dışarıdaki sırada 28 numaraydım. Bu fişi size vermem gerekiyormuş.''
''Bugün ilk sefer mi geliyorsun buraya?''
''Evet hanımefendi.''
''Otur şuraya, sana bazı sorular soracağım. 28 numara. Yaklaşık 4 saat önce ikinci binanın radyasyon odasında mıydın?''
Robot biraz mırın kırın etti, sonunda uzun süredir yağlanmamış makineleri andıran hırıltılı bir sesle ''Evet hanımefendi'' dedi.
''Orada bir adam az kalsın zarar görecekti, öyle değil mi?''
''Evet hanımefendi.''
''Kılını bile kıpırdatmadın, doğru mu?''
''Doğru hanımefendi.''
''Eylemsizliğin nedeniyle adam zarar görebilirdi, farkında mısın?''
''Evet hanımefendi, yapabileceğim bir şey yoktu hanımefendi.''
Robot bir şekilde o her türlü duygudan arınmış kocaman metal suratını ekşitmeyi başardı.
''Şimdi bana tam olarak neden o adamı kurtarmaya çalışmadığını anlat.''
''Tabii anlatırım hanımefendi. Sahiplerimizden birine zarar verecek hiçbir şey yapmam ben. Sizin ya da bir başkasının asla böyle düşünmesini istemiyorum. Asla. Bu çok korkunç. Öyle bir şey olamaz.''
''Sakin ol evlat, seni suçlamıyorum. Sadece o an aklından neler geçtiğini merak ediyorum.''
''Hanımefendi, o olayın öncesinde bize kafasına düşecek cisim yüzünden sahiplerimizden birinin zarar göreceğini, o yüzden de onu kurtarmak için kabloları geçmemiz gerektiğini söylediniz. Benim için hiç önemli değil hanımefendi. Ben yok olmayı göze alırdım. Yeter ki sahibime zarar gelmesin.'' Ama sonra fark ettim ki sahibimi kurtarmaya çalışırken ölürsem zaten ona bir faydam dokunmaz. üstüne düşen yükün altında ezilir, ben de boşuna ölmüş olurum. Hem bakarsınız ilerleyen günlerde başka bir sahip tehlikeye düşer, onu kurtarırım. Ölsem kime ne faydam dokunacak, ne kastettiğimi anlıyor musunuz hanımefendi?
Diyorsun ki ya o ölecekti ya da ikiniz birden ölecektiniz, doğru mu?
Evet hanımefendi, sahibimi kurtarmak imkansızdı, ölü sayılabilirdi. O halde emir almaksızın kendimi bir hiç uğruna feda etmem saçma olurdu.
Robo psikolog kalemiyle oynadı, aynı hikayeyi farklı ağızlardan 27 kere dinlemişti. Şimdi ise sıra en kritik soruya gelmişti.
Evlat, dedi Calvin, söylediklerin mantıksız değil ama böyle şeyler düşünebileceğini sanmazdım. Hepsini kendin mi akıl ettin?
Robot tereddüt etti. Hayır.
Kim akıl etti peki?
Dün gece konuşuyorduk. İçimizden biri ortaya bu fikri attı. Bize de mantıklı geldi.
Hanginizdi o?
Robot uzun uzun düşündü. Bilmiyorum. Robotlardan biriydi.
Calvin iç çekti.
Bu kadarı yeterli.
Sırada 29 numara vardı. Ondan sonra geriye 34 robot kalıyordu.
13. ayrımın sonu. Sayfa 145.